Mısra-i Berceste. Mısra-i Berceste'den merhaba değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Aycan Feren ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. 21. yüzyılda görsel şiir, yeni somut şiiri konuşacağız. Konuğumuz şair ve yazar Serkan Işın. Hoş geldiniz Sayın Işın.
Hoş bulduk.
Şair ve yazar Osman Özbahçe de bizlerle birlikte. Hoş geldiniz değerli hocam. Geçen hafta sizlerle akımlar ve manifestolar üzerine konuştuk. Görsel şiire değinemedik. Çok uzun bir giriş yaptık. Bu hafta sizinle ağırlıklı olarak görsel şiiri konuşalım Serkan Bey. Önce bir tanım yapalım. Görsel şiiri siz nasıl tanımlarsınız? Bir şairin görsel şiir malzemesini kullanmasının temel sebebi nedir?
Görsel şiiri basitçe şiir metnini bir metin olarak düşünüyoruz bunu, yazılı metni. Okurun gözle algılama, öncelikle gözle, yani gözleri bakarak algılamasını istediğimiz bir şiir türü olarak tanımlayabiliriz en basitinden. Aslında her mısralı şiir yazıldığı andan itibaren bir görsel şiirdir. Hatta yani bunda kaçış yok. Fakat bir düzenleme alanı ve işte malzemenin plastikliği açısından bakıldığında her harf, her kelime, dil bilgisine ait her öğe başlığından artık son imzasına kadar onu görsel
yani yazıyı
şiir...
resim olarak algılamaktan
evet,
söz ediyorsun.
Evet, yazının...
Resim yazma sanatı da diyebilir miyiz?
Yani yazı ve resmin aslında şiirin gövdesinde endam edişini yeniden yorumlamak diyebiliriz. Görsel şiir için basitçe. Malzeme dediğim gibi yazının kendisi aslında, yani yazı teknolojisi dediğimiz şeyin kendisi. Bu bir imkan ve bu imkanı mekan haline getirip okurun, yani bu şey metni algılamasını istediğimiz kişinin algılamaya işin malzeme kısmından, diziliş kısmından ve okuma alışkanlıklarının dışındaki bir alandan başlamasını istediğimiz bir şiir türü olarak tanımlayabiliriz.
Peki yeri gelmişken Serkan, resimden farkı nedir? Alfabenin de resim olarak algılanması söz konusu dedin, görsel şiiri temellendirirken. O zaman resimden farkı nedir?
Aslında süreç içinde, yani tarihsel süreç içinde bizim bildiğimiz zamanda eski Yunan'dan buraya kadar tipografinin, yani harfin resmin içinde endam etmesinde bir sıkıntı yok. Bizim için de geçerli, bu hat sanatı için konuşabiliriz. Fakat ilginçtir, harf daha sonra dışlanıyor resimden. Modern zaman dediğimiz, yani işte 19. yüzyılın ortalarından itibaren artık harfin bir tabloda ya da resimde endam etmesi ilginçtir. Hani ben kendi adıma bunu şaşırtıcı buluyorum. Neredeyse imkansız. Tipografi kendi başına bir sanat haline gelmiş ve yazının resim içinde bulunması neredeyse istenmiyor. O açıdan resim, evet, yazı bir resim ama resmin içinde yazı, o ayrı bir alan. Zaten bu aradaki farktan da görsel şiir, somut şiir mutlaka beslenmekte gibi geliyor bana.
Görsel şiir bir öncesine somut şiir mi diyeceğiz?
Aslında hani böyle bir çizgi çizemiyoruz.
Kronolojik sıra
olarak
yapamıyoruz.
Yapamıyoruz çünkü görsel şiir aslında her zaman var. Dediğim gibi, yani yazıya geçtiği andan itibaren, şiir yazılı hale geldiği andan itibaren tipografi, işte düzenleme, sayfa aralığı, harflerin biçimi. Bu harflerin illa sonuçta Latin alfabesi olması gerektiği değil. Herhangi bir alfabedeki yeniden yerleşimi. Aslında mısralı şiirde de olan, yani biz şiiri yazıyoruz, okurun okumasını istiyoruz ama iletişimin daha ötede bir yerde, o aşkınlığı okuyucunun zihninde yeniden inşa etmesini istiyoruz. Aslında görsel şiirde sadece malzemeyi öne çıkartıp bizim o anlam, iletişim, işte üslup, teknik, tarz dediğimiz bütün bu şiir tarihine ya da işte edebiyat, sanat tarihine ait öğeleri yeniden inşa etmesi. Ama biraz daha bu kuralları ya da işte katı dizilimi, işte hece sayısı, ondan sonra harflerin ya da hecelerin ya da seslerin ahengi, uyağı dışında yeniden inşa etmesi gibi bir şey var, özelliği var görsel şiirin. Somut şiir çok daha estetik bir alan ve ortaya çıktığı andan itibaren daha minimalist, daha basit ve mümkün olduğu kadar daha da basite indirgemeye çalışıyor. Hatta son bu sunumun sonuçta da adı geçen 20. yüzyıl Yeni Somut Şiir Görsel Şiir kitabında eleştirmenlerden biri de görsel şiir, somut şiirin fazla beyaz olduğunu, görsel şiirin biraz daha kirli gerçek içinde, yani daha kirli bir şey, kirli derken bu tipografik anlamda çok daha fazla malzeme ve şey var içinde, leke şu bu, daha karışık bir şey olduğundan bahsediyor. Somut şiir biraz öyle. Somut şiir enerjisini bana göre hani tamamlamış ve işte hani Yüksel Pazarkaya'dan, Tarık Günersel dışında da Ercüment Besatlı'yı ayrıca saymak lazım. Odadanın içindeydi. Biz de bir şekilde deneyimlenmiş ve bitmiş bir alan gibi gözüküyor. Yani. Evet.
Modern dünyada önce peki görsel şiirler, klasik edebiyatımızda nasıl yer buldu?
Bizim yani hat, tezhip, aslına bakarsanız bu da görsel şiire giriyor benim gözümde. Tabi bu tartışılabilir. Klasik sanat daha önce modernitenin getirdiği ayrımlara sahip olmadığı için bütün bu daha önce bu türler de olmadığı için bu kadar keskin ayrıldı. Bu modernitenin getirdiği bir şey kategoriler türler. O yüzden şey içkindi diyebiliriz.
Ya aslında görsel hat sanatına görsel şiir mantığıyla gözüyle bakabilir miyiz?
Bakabiliriz. Mecra ve malzeme konusunda bize bize öğretilen ya da işte hepimizin paylaştığı okuma biçimlerinin dışında bir okuma ve anlam dünyası mütekabiliyet alanı sağlıyorsa evet, yani bu benim için de geçerlidir. Tipografinin illa Latin harfleriyle olması gerekmiyor ya da işte belli bir şey alanı, renk skalası ya da işte ne bileyim bir uyum, bir makine olması gerekmiyor. Açıdan bir hatta baktığımız zaman okuduğumuz biçim görsel şiir okuma biçimine daha yakın. Normal bir şiir okumaktan.
Görsel şiir okuma biçimi demişken o zaman okuyucu görsel şiirle karşılaştığında anlam meselesi ne olacak? Bunu nasıl yorumlayacak? Bir de günümüzde çok yoğun bir görsel dünya içerisinde yaşıyor insan. Tüm bu şeyleri bir arada düşündüğümüzde nasıl iç içe geçireceğiz? Nasıl içinden çıkacağız?
Şimdi okurun...
Ben Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum şiirini okuduğumda burada şunu demek istiyor, burada bunu demek istiyor diye düşünüyorum. Görsel şiir karşısında bir okuyucu resim sanatından anlayan bir eleştirmen gibi mi okuyacak? Nasıl okuyacak?
Nereden ve nasıl başlayacak?
Nereden ve nasıl başlayacak?
Şimdi hani burada okur yazar ayrımını ya da şair ayrımını yapıyoruz, evet, yani bu ayrım var fakat benim gözümde böyle bir ayrım yok ama geçişli. Onlar birbirinin arasında ikisi arasında geçebilir. Çünkü şair de ilk başta şiirini kağıda aktarmadan önce zihninde oluşturduğu ya da işte yüreğinde, kalbinde oluşturduğu şekliyle çok boyutlu bir şeye bak. O çok boyutlu şeyin bazı boyutları zaten biz onu aktarırken kaybolur. Biz bu kaybolan şeyin peşinde ister işte mısralı şiir o türleri düşünürsek bu türlerin de getirdiği kısıtlarla iş yapıyoruz. Bu kısıtların o kaybolan boyut karşısında bizi çaresiz bırakmasına engel olmak istiyoruz aslında. Yani zihnimizde nasıl inşa ettiysek o inşa faaliyetinin yukarıdan aşağı sağdan solda diye şiir yazmıyoruz, şiiri oluşturmuyoruz. Aslında diyorum ya, o kendi doğal ortamında birçok boyutu var. Fakat biz bunu bir şekilde kaydetmek kaygısıyla, bir rüyayı kaydeder gibi eksik dili biçimde kaydettiğimiz için okura düşen okuma faaliyeti bizim dizdiğimiz ve kaybettiğimiz boyutu yakalaması üzerine oluyor. Benim hani kendi deneyimimden de şiir böyle bir şey. Bir görsel şiirde bu bahsettiğimiz boyut şiirin içinde endam edebiliyor. Şöyle ki benim en çok konuşulan ya da üzerine bir şekilde eleştirmenlerin yoğun gittiği bir şiirim var. Dünyanın En Güzel Dört Mısrası isimli. Bu herhalde en çok alıntılanan ya da işte şeylere, yazılara konu olan görsel şiir olduğu. Burada okuyucunun okuyabileceği hiçbir şey yok başlıktan başka. Çünkü sadece bir barkod görseli var üzerinde. İnceli kalınlığı bir sürü çizgi var. Fakat böyle bir başlık, dünyanın en büyük, en güzel dört mısrası ve altında böyle barkod, onu okuyamayacağı bir şey. Zaten bahsettiğim okuma biçimini şey yapıyor. Yani şiir artık orada mecra üzerinde, yani sayfa üzerinde lekelerden ibaret değil. Başka bir tarafta tekrardan hayal edilmesi ve inşa edilmesi gerekiyor. O yüzden okurun işi daha kolay.
Peki resmi yeniden yorumluyorsunuz diyebilir miyiz size? Yani şiiri değil, resmi.
İşte bahsettiğim kısıtlamalar modern zaman önce de yoktu. Fakat tipografinin resimden kovulması ve onun işte gündelik ticari amaçlarla, yani afişler, ondan sonra bizim elimize geçen bütün basılı malzeme, her şeyde tipografi var. Fakat biz onlara sanat eseri diyemiyoruz, değil mi? Yani bir afiş ya da işte bir elimize bir davete geçtiği zaman bu şey değil. Resmi yeniden yorum, resim için yeniden bir şey olur mu onu bilemiyorum. Ama tipografinin tekrar resme girmesi gerekiyor. Ve bu ancak şiir aracılığıyla yapılabilir gibi geliyor bana. Yani iddialı laflar olabilir ama benim düşüncem o şekilde.
bu konuyu tamamlama adına bir soru daha sormak istiyorum. Mesela şimdiki cevabınızda da mısralı şiir ifadesi geçti. Biz şiir dediğimizde genellikle mısralı şiir, mısrasız şiir diye ayrıca belirtme ihtiyacı hissetmeyiz. Çünkü şiir dediğimizde o sizin ifadenizle konvansiyonel bir anlaşma, anlam bellidir, ortadadır. Ben görsel şiiri radikal kopuş olarak tanımlamıştım. Bu mısralı şiir şeklinde ayrıntılı tanımlamayı da bu radikal kopuş ifadesiyle birlikte düşünecek olursak, siz görsel şiiri aynı zamanda şiirin dışında bir alan olarak da görüyor musunuz? Veya görsel şiir bildiğimiz anlamda o konvansiyon şiirin bir bölümü veya bir katmanı gibi mi değerlendiriyorsunuz?
Konvansiyonel ifadesi tabii örfüyle değiştirsek daha iyi olur. Ben çünkü artık onu tercih ediyorum. Örfi olan şiir dediğimizde bunun içine çünkü seslendirilebilen şiir de giriyor. Yazılan bizim bildiğimiz mısralı yani baştan aşağı bir şekilde denir. Soldan sağa okuduğumuz şiir de geliyor ya da sağdan sola neyse. Bizim okuma şeklimizin dışında bir alan açtığı için evet o radikal kopuş dediğimiz ya da dediğiniz şeye yakın. Fakat bu kopuş gelip bir yerde bağlanmayabilir ve koptuğu haliyle kalabilir.
Yani farklı bir alan olarak gidebilir.
Ya gidebilir ama bir potansiyel olarak her şiir aslında görsel şiir ise bu bahsettiğimiz yani görsel şiire sadece özelmiş gibi görünen çoğu şey de aslında bizim yazdığımız şiir içinde öyle veya böyle belki de belli bir eşik değerin altında mutlaka endam edecektir. Ve o da şiire dahil bir şeydir diye düşünüyorum. O yüzden görsel şiirin dil yetisiyle alakasını ya da resimle alakası araştırılmaya ve şiirin malzemesinin ne olduğu sorusunun sürekli sorulmaya ihtiyacı var. O açıdan da belki bu teorik anlamda yani hani işin nazariye tarafından bakıldığında evet, önemli bir alandır.
Biraz ne içindeyim zamanın ne dışındayım gibi oldu.
Yani hani zamanı da onu da sordunuz aslında şey evet günümüzde artık biz bir kod ve gösterge yumağıyla karşı karşıyayız her gün. Yani trafik ışıklarından tutun da işte ne denir televizyon ve internet zaten kendi başına bu iletişim araçlarının hepsi ekstra kodları üretiyorlar. Ve artık kendi o alanda kendi mecralarında kendimizi ifade etmek için emoji diye bir şey kullanabiliyoruz. Artık yani normal bildiğimiz yazılı ve sözlü dilin ötesinde başka bir yani önce smiley ile başlamıştı o gülücük şeyle iki nokta üstü ve parantezle. Şimdi artık kendi özel kütüphanesi var ve neredeyse her duyguya ve her düşünceye karşı tarafı iletebileceğimiz o mecra içinde ki hani mecranın mesajı belirlediği konusundaki fikir de aklımızın kenarında bulunursa artık neredeyse emojilerle anlaşmaya başlayacağız. Bu hani olumludur olumsuzdur bilemem ama şiirin mutlaka kendine yer çekimi olarak gördüğü ne varsa onun dışında bir şeydir. O yüzden görsel şiir hem o dünyanın ürettiği nesne ve gösterge ya da imge neyse onlarla uğraşmak zorunda. Hem de onun dışarı ittiği, onun uzaklaştırdığı ve hep dışarıda bıraktığı ne varsa o şeyle de uğraşmak zorunda. O da zaten görsel şiiri trajik yapıyor bana sorarsanız.
Ara verelim isterseniz. Şiirimize kulak verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Şairleri özlemeyiniz. Serkan Işın. Kırıldığı yerde fraktallanmasını bekler. Kalp arasından çekilip gittiği eşyanın peşinde kişi. Frantolop'larını özler gibi özler kendi vurgununa. Tam zamanında yetişmiş, kulaçta tüm diriliğiyle son bir darbeyi ister gibi. Örneğin başka bir gezegenin yer çekimine göre endam edercesine dökülür inci dişleri göllerin. Okla yazılmış, rüzgarla gerilmiş ve çözülmüş gibi. Örneğin mahşerde iki yabancı olmayı garantilemiş gibi tedirgin. Adem'in Havva'ya ilk sözü gibi. Örneğin pi sayısının son basamağı gibi. Asfalta inat büyüyen çimen gibi, ayak parmaklarının arasında serpilmenin. Tamamlanmayı bekleyen ünlem gibi ya da bırakılmış kara tuşlar gibi. Ayın altında, karşısında durur gibi gri bir güneşin. Kalan son zerreyle katran bir nefsi ciğerlerine isminle bütünler mutmain.
Konuğumuz şair ve yazar Serkan Işın'la birlikteyiz. Mekan konusuna değinelim Serkan Bey. Geleneksel şiirin mekanı daha çok kitaplar. Ama görsel şiirde geleneksel şiirin mekansal sınırını aştığını görüyoruz. Hangi noktalarda görsel şiirle karşılaşabiliriz?
Görsel şiirin mecrası sadece kitap ya da işte ekran ya da ne bileyim...
Dergi.
Ya da basılı mecra.
Afiş, duvar yazısı.
Evet, değil, olmamalı da. Aslına bakarsanız hani şiirin böyle mecra sıkıntısı olmaması gerekiyor. Fakat benim anladığım kadarıyla artık enerjisini yitirmiş, bir iletişim alanı içinde ifade edilmeye alışmış fakat buradan düşmüş. Bunun içinde sonuçta pop kültürünü, popüler kültürün öğeleri de olabilir, televizyonda gördüğümüz şeyler olabilir, popüler şarkıların sözleri olabilir. Bunlardan koparabildiğimiz ve hala az çok üzerinde çalışabileceğimiz ne varsa o bize yeniden o görsel şiiri inşa etmek için bir alan verebilir. Ben bunu en çok işte hani buluntu şiir dediğimiz ya da alıntı şiir ya da fragman dediğimiz şeyler içinde, mısralı şiir içinde ya da örfi dediğimiz şiir içinde görebiliriz. Ama görsel şiirde kullandığımız malzeme ve katman hep üst üste ya da yan yana olduğu için bunu hem kendimiz de üretebilir, üretilmiş bir şeyi kopartıp başka bir şey ekleyerek de yani kolajla da bunu yeniden inşa edebiliriz. O yüzden mecra sıkıntımızın olmaması gerek görsel şiir üretirken ya da yaparken.
Şiir yıllıklarında kendisine yer bulabiliyor mu acaba görsel şiir?
Görsel şiirin mısralı şiirle yan yana gelmesi zaten hani Karagöz dergisiyle evet. Osman Özbahçe, ben Hakan Şerkdemir çıkardığımız dergide o bir sıkıntı değildi, hiçbir zaman da olmadı. Böyle bir ayrım şeyine de açıkçası gidilmedi. Fakat yıllıklara özellikle evet bu yıl şiirimizdeki rekolte içinde elimizde bir de böyle görsel şiir var diye bir şeye rastlamadım ben açıkçası.
Bu bir eksiklik mi sizce?
Şimdi deneyin, yok eksiklik değil ama hani şimdi şiir o yıllığı bir şekilde okuyacak ya da değerlendirecek insanların şiir adına...
Böyle işler de var.
Böyle işler de var diye merak...
Varmış diyebilmesi lazım.
Diyebilmesi gerekiyor. Şimdi okuru böyle hazırlamazsak yıl boyunca ya da bir şekilde dergiler... Bu zaten bence hani bir derginin görsel şiir yayınlaması açıkçası önemli bir şeydir. Kendi iddiası açısından. Çünkü günümüz şiiri içinde bu da var. Bundan vazgeçemeyiz. O yüzden şiir yıllıklarının içinde görsel şiir...
Aslında işin şöyle bir boyutu da var İpek Hanım. Biz Karagöz'de görsel şiiri sistemik olarak yayınlamaya başladığımızda...
Nasıl tepkiler aldınız?
Dudak büküldü veya bu da neymiş yapıldı.
Eleştirildi o zaman.
Hatta Serkan'a görsel şiir şeysi diye takılmalar falan da söz konusu oldu. Ama bu takılmaları yapan özellikle herkes belli bir süre geçtikten sonra veya görsel şiiri ciddiye almaya başladıktan sonra ben de yaptım, bu işi ben yaptım bile diyenler çıktı onların içerisinden. Oysa görsel şiir işini getirip bizim önümüze koyan Serkan Işın'dı. Türk şiirini görsel şiirle, görsel şiir altını çizerek tanıştıran Serkan Işın'dı. Bizi dergi olarak yaptığımız işten dolayı, Serkan Işın'ı da yaptığı işten dolayı eleştiren diyelim kişilerin önemli bir kısmı yani ben yaptım, ben de yaptım cümlesini kurdu. Yıllıklarda hani yer aldı, yer almadı derken.
Evet, ama dergilerde
bunu da söylemek lazım.
Dergilerde yani işin sevindirici tarafı artık o şey yok. Yani bir dergiye görsel şiir gönderdiğinizde tamam derginin yayın ilkeleri çerçevesinde bu reddedilebilir ama bunu artık kimse yadırgamıyor 14-15 senenin sonunda. Yani bu da bence olumlu bir şeydir. Bu benle ilgili değil, bu Türk şiirinin geldiği nokta açısından çok umut verici bir şey. Yani hani o açıdan bunu şey yapıyoruz. Zaten dediğim gibi yani Türk şiiri mutlaka görsellikle öyle veya böyle
arkadaş olacak
yani hani tanış olmak zorunda. Çünkü gündelik yaşam şiiri zaten dışarıya atmaya çok meyilli. Bizim o stratejileri belirlerken bu tür skandallara da ihtiyacımız her zaman var.
Geleceğini nasıl görüyorsunuz görsel şiirin?
Yani şiir tarihi açısından tabii bunun ana akım olması ya da işte zamanında garibin ya da aslında ilginçtir ya. Her reddedilen şey öyle veya böyle daha sonra bastırılmış olanın geri dönmesi gibi bir şekilde hayatımıza giriyor. Ben öyle olacağını düşünmüyorum. Bu biraz şairin hayata bakışı, şiirden anladığı, bunların hepsini algılayabilir. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirine uzak değildir. Ama şiiri öyle yazmak istiyorsa da ona hiç kimse karışamaz. O yüzden de görsel şiir bir eleştiri alanı olarak muhtemelen daha verimli olacaktır. Birkaç örnek
dışında. Bir de görsellik bunca baskınken kolayca tükenecek diyemeyiz herhalde.
Evet. Yani kendini yeniden inşa etmesi, kendine yeni alanlar araması. Evet. O açıdan belki kendi serüveni, geleceği açısından ona bir ufuk kazandırabilir. Bu, dediğim gibi, bunlar alanlar değil. Bir çırpıda karşınıza şiir budur diye gösterdiğinizde evet ya budur diyebileceği alanlar değil. Bunlar biraz daha kenarda.
Peki
alanlar.
Şiir budur demişken üslup bahsi. Ben diyelim ki Cemal Süreyya'nın şiirini okuduğumda ayırt edebiliyorum. Bu Cemal Süreyya'nın diyorum. Bu Sezai Karakoç'un diyorum. Görsel şiir bu işi nasıl yapacak? Bir tabloya bakarak bu şu ressamın tablosu böyle mi algılayacak? Meseleyi nasıl ortaya koyacak?
Tabii üslup meselesi benim şiir tarihi dediğim şey içinde, ya sadece şiir içinde değil tabii, bu roman içinde geçerli, öykü içinde geçerli. Aslında üslubun olmadığı yerde görsel şiire biraz ya da onun yer çekiminin ya da etkisinin diğer şeylere göre çok daha dışarıda kaldığı bir yerde. O kaybolmuş boyut, bahsettiğim kaybolmuş boyut meselesinde olduğu gibi kaybolup gittiği ve şairi bile yaptığı şeye yabancılaştıran noktada görsel şiirle insan ya da şair bir şekilde şey yapıp daha çok verim alabilir diyeyim. Yani olumlu pozitif kavramlar değil. Çünkü yeniden tekrar edilemeyecek, bunu Tarık Günersel'in daha önce bahsetti, 90'larda galiba. Bir bilgisayar ekranında bir şiir yazıyor. O şiiri sadece kaydetmiyor ve ona dokunulduğunda ya da işte orada klavyeye basıldığında şiir tamamen kayboluyor. Bu deneyim biraz böyle. Kaydetme meselesi, üslup meselesi tekrarlanabilir bir şey değil. Çünkü görsel şiir ikinci defa yapılabilen ya da deneyimlenebilen bir uzmanlık ya da işte ustalık alanında değil. O açıdan üslubun oluşması belki çok zaman sonra olabilir ama bu da benim için kendini tekrar anlamına geliyor. O yüzden görsel şiirde üslup var mıdır, yok mudur?
Efendimiz acemilik yani.
Evet. Evet. O acemiliğe mahkumuz görsel şiirde.
Evrensel dirim mi hedefliyorsunuz acaba yola çıkarken?
Yani dil yetisi, hani insan olduğu sürece öyle veya böyle kendisini var etmiş. O yüzden de dil yetisinin olduğu her yerde mağara resimlerinden başlamak üzere insani olan bir şey. İnsani olan şey de mutlaka görsel şiir, öyle veya böyle, dizgeli veya dizgesiz ya da işte hani gösterge, o bizim bahsettiğimiz mütekabiliyet, gösterge, anlam, işaret gösterilen ilişkisi olmadan ne kadar keyfi olursa da olsun mutlaka devam ettireceği için görsel şiir dediğimiz ya da somut şiir dediğimiz bu tür deneysel alanlarda o dil yetisinden beslenmeye devam edecekler.
Eklemek istedikleriniz var mıydı değerli hocam?
Bir soru daha sormak istiyorum Serkan Işın'a. Örneğin ben Sezai Karakoç'la, Cemal Süreyya'yla, Turgut Uyar'la çarpışarak, mücadele ederek kendi şiirimi, üslubumu veya kendimi şiirde ifadeyi yakalıyorum. Kendi farkımı ortaya koyuyorum. Böyle şeyler için, görsel şiirden, böyle şeylerden bahsetmek için erken mi? Bir görsel şiir literatürü ürün anlamında da, teori anlamında da hani yeterli yoğunluğa ulaştı mı?
Benim kendi deneyimim açısından söylersek en azından zımni olsa da türler var. Bu bahsettiğim türler yalnız işte hani sınırları çok çerçevesi şey yapmış. Ama şunu söyleyebilirim. Mesela kopya ile orijinal konusunda bir sorusu varsa şairin ya da sanatçının, bu soru çerçevesinde görsel şiir üretebilir. Işık veya gölge ile ilgili ya da işte karanlıkla ilgili ya da tipografi ile ilgili problemleri varsa evet. Yani tipografik görsel şiir var mıdır bilmiyorum. Ama bir silgiyi yontarak en ilkel haliyle baskı tekniğini denemek zaten o soruların sorulduğunu ve işte yeterince denendiğinde de belki de olumlu cevap verebileceğini bize söyleyebilir. Ama dediğim gibi deney kısmını hiç aklımızdan çıkarmayalım. Bunlar çok deneysel alanlar. Bu deneysel, benim her zaman söylediğim, olumlu bir şey de çıkmayabilir ve laboratuvarda yanabilir. Mesele o deneyi yapmak ve o deneyin sonucunda belki paylaşılabilir ve iletişim kurulabilir birkaç parça ortaya çıkarabilmek. Yoksa bir süreklilik zaten şeyin kendi içinde yok. Üretilen şiirin kendi içinde yok açıkçası. O açıdan yani soruların bizim şiir tarihi, modern şiir diye gördüğümüz işte eski yeni, işte modernlik, gelenek, ondan sonra işte geleneksel görsel şiir hiçbir zaman olmayacak. Yani hani onu söyleyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz efendim katıldığınız için. Konuğumuz şair ve yazar Serkan Işın'la birlikteydik. Görsel şiir üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta Mısra İberces'te de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Islık, Osman Özbahçe. Biz tuhaf bir Mevlana'yız. Kalbimiz sıkı. Kedi siyah, kendi siyah çiçek. Bizi dört katlı, dört kafalı adamlar içinde bırakarak bir kat daha açıyor parladıkça kalbimiz. Bu aptal, gelişmemiş bitkimiz. Kedi siyah, kendi siyah çiçek. Ölüm dışı bir ses yatışırdı dilimizde. Dilimizde hiçbir şey ayrışmaz. Karşılaşıp katışmazdı. İçinde bizi öte öte giden kitaplar. Uykusuz bir çivi gibi sızardı etimizi kaldırıp ölüm. Yankısından duyulmaz bir boynumuz olurdu. Biz şimdi uzanıyoruz uzun yumruk, ıslık aralarında iri memeli bir harfin ağalığında toplanıyoruz uzun yumruk. Tombul dua sincapları doluyoruz tomruk tomruk. Kedi siyah, kendi siyah çiçek. Durmadan çarpıyor bizi, ses geçirmez. Gittikçe katı, ateşin kalbine uzun yumruk. İnen damarlarında peş peşe vagonlar. Kabarıyor, iri yakıt avlamış yılanlar. Mısra-i Berceste.